Bugün çok farklı bir hikaye bakacağız. Yani aslında küçük peygamberler arasında olmasına rağmen hikayesi toplumumuzda çok bilinen bir hikaye bakacağız. Toplumumuzda çok bilinen bir hikaye mi yoksa bilindiği sanılan bir hikaye mi bilmiyorum ama Yunus peygamberin hikayesine bakacağız ve onun hikayesinin derinliklerine inmeye çalışacağız. Hepimiz Yunus peygamber deyince aklımıza geliyor işte bir peygamber var. Bir balığın içerisinde 3 gün boyunca kaldı. Hepimiz bu noktaya kadar biliyoruz. Ama toplumumuzda şeyi çok bilmiyoruz yani. Nasıl o duruma geldi? Neden böyle bir durumla karşılaştı? Neden 3 gün boyunca oradaydı? Rab kelamıyla bize bu hikayeyle aslında ne anlatmaya çalışıyor? Bu konuda o kadar çok fikrimiz yok. Ya da biz bunu pazar günü çocuklara verdiğimiz derslerde anlatmayı çok seviyoruz. Çok ilginç bir hikaye. Yani Rabbin 3 gün boyunca bir insanı bir balığın içerisinde yaşatması çok ilginç bir hikaye. Ama o dersi verenler bile belki gerçekten derinliğini kavramış olmayabilir. Çünkü Yunus'un vurgusu, Yunus peygamberin vurgusu çok farklı ve dikkat etmemiz gereken çok fazla husus var. Mesela Yunus peygamberin ismi, onun ismi aslında eski İbranice'de Yona. Ve Yona eski Grekçe'deki Septuaginta'da Yonas oluyor. Yonas, Yonas, Yunus böyle Yunus'a evriliyor ve dilimize geliyor. Güzel Türkçemize. Ancak Yunus peygamberin isminin yani Türkçemizde hayvan olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Ve kutsal kitapta da onu yutan hayvanın ismini, cüssesini, türünü bize vermiyor. Bizi sadece büyük bir balığın onu kurtarmak üzere yuttuğunu anlatıyor. Yunus peygamberin başından geçenlerle Rabbin bize bugün neler anlatmaya çalıştığını, neler öğretmeye çalıştığına bakacağız. Ve onun kelamının modern zamandaki kullarına aradan geçen 2800 yılın ardından verdiği mesaja bakacağız. Geçtiğimiz haftalarda Lara'da ve Kale İçinde birinci bölüme baktık Yunus 1'e. Bugün ise Yunus 2'ye bakacağız. Ve Yunus 2'ye geçmeden önce Yunus 1'de ne konuştuk? Bunu biraz hatırlatalım. Yunus 1, birinci bölüm, ilk iki ayete bakarsanız kutsal kitaplarınızda. Yunus peygamber İbranilere düşman olan putperest, günah içinde yaşayan bir ulusa tövbe çağrısı yapması için çağrılıyor. Ancak Yunus bu çağrıya kulak asmıyor ve tam tersi yöne, Ninova'ya gitmesi gerekirken tam tersi yöne Tarşiş'e gidiyor. Ninova aslında doğuya doğru 800 kilometre ötedeyken o Tarşiş'e doğru 2000 kilometre öteye gidiyor, kaçıyor. Ve bir gemiye biniyor. Bunun üzerine Rab Yunus'u durdurmak için bu gemiye doğru şiddetli bir fırtına yolluyor. Gemideki herkes bu şiddetli fırtınadan kurtulmak için kendi ilahlarına dua etmeye başlıyor. Oradaki Yunus dışındaki hiç kimse Yahve'ye inanmıyor. Herkes putperest, herkes farklı farklı putlara inanıyor. Ama herkes orada dua ederken Yunus dua etmiyor. Hatta gemi kaptanı buna sinirleniyor ve geminin ambarına gidiyor. Yunus'a diyor ki, kalk Yunus, kalk dua et. Belki senin Rabbin bizi duyar da bizi kurtarır diyor. Ama Yunus hiç o tarafta değil. Hiç dua etmiyor. Aslında bir peygamber olarak onun dua etmesi, onun halkı çağırması gerekirken tam tersi durum var. Diğer herkes dua ediyor. Putperestler dua etmiyor, Yunus etmiyor. En sonunda, kısa keseceğim. En sonunda Rabbin bir kurayı yönlendirmesiyle oradaki herkesin içinde bulunduğu durumun sorumlusunun Yunus olduğu anlaşılıyor. Ve Yunus'a gidiyorlar. Diyorlar, ne yaptın da bu oldu? Ne yaptın, ne halt ettin de bizi bu duruma soktun? Şimdi ne yapalım da kurtulalım? Diye Yunus'a soruyorlar. Ve Yunus, beni kaldırıp atın diyor. Gemicilere göre Yunus'u kaldırıp attıktan sonra denize, attıktan sonra kısa bir süre sonra ölmüş olması lazım. Ama Tanrı'nın planı çok farklı. 17. ayette, 1. bölüm 17. ayette Yunus'u yutacak büyük bir balık sağlıyor Rab. Ve Yunus orada 3 gün 3 gece kalıyor. Bu bölümde ilgimizi çekmesi gereken şey şu. Yunus'un davranışları bir peygamber davranışı gibi değil. Onun davranışı iyi bir Tanrı adamın davranışı gibi değil. Onun davranışı iyi bir imanlının yaşamında olması gereken bir davranış gibi değil. O halkı çağırmayı, halkı tövbeye davet etmeyi reddeden bir peygamber. Ancak bu peygamberin sorunu kendi işi değil. Biz aslında bu kültürde peygamberler hata yapmaz diye öğreniyoruz. Ama bakın, Yunus Rabbi dinlemiyor, tam tersine gidiyor. İnsanları tövbeye çağırmaktan kaçıyor. Rabbi dinlemiyor. Onun sorunu peygamberlikle değil, o aslında çok iyi bir öğretmen. O mezmurları da çok iyi biliyor. İkinci bölümdeki duasında bunu göreceğiz zaten. Ancak onun sorunu farklı bir şehire çağrılmasıyla başlıyor. Konfor alanının dışına çağrıldığında başlıyor. Ancak hakkını vermek lazım. Ya gerçekten onun çağrıldığı şehir bir İbrani şehri değil. Düşman bir şehir. İlk bakışta korkuyor gibi gözükebilir. Ancak 3. ve 4. bölümde okuyacağımız üzere korktuğu şey Ninova'da başına bir şey gelmesi değil. Yani Yunus, "Aa, ben Ninova'ya gidersen beni öldürürler, o yüzden gitmeyeyim," demiyor. Onun korktuğu şey, 3. ve 4. bölümde daha detaylı göreceğiz, Ninova'nın tövbe etmesi. Eğer Ninova tövbe ederse diyor ve bundan korkuyor ve gitmek istemiyor. Yunus peygamberin sorunu bu düşman kentin tövbe etmesinden, Rabbe dönmesinden, kendilerinden biri olmasından geliyor. Ve bunu istemiyor. Rabbin onlara merhamet etmesinden hoşlanmıyor. Birinci bölümde diyordu ki, "Ninova kentinin günahları bana kadar ulaştı," diyor. "Yunus git onları uyar," diyor. Yunus düşünüyor ki, "Eğer gidersen ve tövbe edersen ne olacak? Ya Rab merhamet ederse? Rab onları yargılasın," diyor. İstemiyor. Gitmek istememesinin en büyük nedeni bu. Zaten bu konuda gelecek haftalarda daha çok konuşacağız. Ancak Yunus hikayenin en sonunda Ninova'ya götürüldüğünde ve orada halkı sadece bir defa tövbeye çağırmasına rağmen tüm halk tövbe ediyor. Gerçekten yürekten tövbe ediyor ve Yunus buna mutlu olmuyor. Eğer 4. bölüm 2. ayete bakarsanız diyor ki Rabbe kızıyor ve üstüne üstlük diyor ki, "Canımı al. Canımı al. Ben bunların senin merhametine kavuşmasını görmek istemiyorum," diyor. Çok büyük bir problem var burada. "Onlar için merhamet istemiyorum," diyor. "Onlar için adalet istiyorum. Onları yargıla," diyor. Ama şimdi okuyacağımız ikinci bölümdeki duasında balığın karnının içindeyken merhamet istiyor. Bazen biz de böyle oluyoruz, değil mi? "Rab onu mahvet, Rab onu cezalandır, Rab onu yargıla. Ben mi? A, bana merhamet et. Ben mi? Beni affet. Ben de özür dilerim. Hataydı. Beni yargılama." Yunus tam olarak böyle bir durum yaşıyor. Daha Yunus gemiden atılıp balığın karnında kaldığı zamandan, daha Ninova'ya gidip onları tövbeye çağırmadan önce bu arada dua ediyor. Sıkışık bir ortamda, balığın karnında olmayı nasıl hissettirir bilmiyorum ama sıkışık bir ortamda. Ve ettiği dua bence çok ilginç. Beraber okuyalım. Bülteninizin en son kısmında, en arka kısmında yazıyor. Yunus 2, 1, 10. Yunus balığın karnından Tanrısı Rabbe şöyle dua etti. "Ya Rab, sıkıntı içinde sana yakardım, yanıtladın beni. Yardım istedim ölüler diyarının bağrından, kulak verdin sesime. Beni engine denizin ta dibine fırlattın. Sular sardı çevremi, azgın dalgalar geçti üzerinden. Huzurundan kovuldum dedim, yine de göreceğim kutsal tapınağını. Sular boğacak kadar kuşattı beni. Çevremi enginler sardı, yosunlar dolaştı başıma. Dağların köklerine kadar battım. Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan. Ama ya Rab Tanrım, canımı sen kurtardın çukurdan. Soluğum tükenince seni andım ya Rab. Duam sana kutsal tapınağına erişti. Değersiz putlara tapanlar vefasızlık etmiş olurlar. Ama şükranla kurbanlar sunacağım sana. Adağımı yerine getireceğim. Kurtuluş senden gelir ya Rab." Rab balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu. İkinci ayete bakarsanız, "Yunus sana dua ettim, yanıtladın," diyor. Bunu Yunus ne zaman yaptı? Eğer birinci bölüme bakarsanız böyle bir şey yok. Yunus hiç dua etmiyor. Hiç. Herkes dua ediyor ama o hiç etmiyor. Gemiden atılana kadar dua etmemişti ama artık gemiden atıldı ya, dua etmeye başlıyor. Belki şimdi düşünüyorsunuz, ya iş işten geçtikten sonra dua etmekle olmuyor diyorsunuz belki ama Rabbimiz böyle değil. Rabbimiz merhametli. Çok şükür ki merhametli bir Tanrımız var. Her zaman dua edebiliriz. Başımıza felaketler geldiğinde aslında ona sığınıyor olmamız çok normal. Ki dünyaya baktığımızda insanlar başlarına felaket gelmeden Rabbe çok yaklaşmıyorlar. Özellikle felaketler başlarına geldiğinde Rabbe daha çok yaklaştıklarını görüyoruz. Sanki bu sorunlar, problemler bize Rabbi hatırlatıyor gibi. Dünyadaki en büyük uyanışlara bakın. Toplu olarak insanların iman ettiği zamanlara, o olayların gerçekleştiği zamanların hemen öncesine bakın. Büyük problemler ve baskılar göreceksiniz. Bu insanlar büyük ve büyük sorunlar ve problemleri yaşadıkları zaman da Rabb'i hatırlıyorlar, uyanıyorlar ve iman ediyorlar. Yunus'a da böyle bir şey oluyor. Gemide yaşadığı fırtına, denize atılması, bir balık tarafından yutulması, 3 gün orada kalması inanılmaz kötü gözükebilir ama Yunus'a Rabb'i hatırlatıyor. Ve Yunus duasını şükranlarla bitiriyor. O anlarda denizciler Yunus'un öldüğünü zannediyorlar. Hatta Yunus da balığın içinde kaldığı bu 3 günü çukur olarak tarif ediyor ve basitçe çukur zaten ölüm demek. Ancak Yunus böyle bir durumda kaçtığı Rab ile karşı karşıya kalıyor. Ve şükürler etmeye çalışıyor. O biliyor ve fark ediyor. Kaçtığı Rabbi ile daha yakından karşılaşıyor. Ve onun merhametini ve sadakatini tadıyor. Ancak sözleri ile yüreği hiç bir değil. Hem 1. bölümde 3 ve 4'te gördüğümüz adamla bu 2. bölümde gördüğümüz adamın sözleri birbirine hiç benzemiyor. Bu dua sanki onun duası değil gibi. Yunus'un bütün bu sözlerine, ayetlere aslında bakarsanız, incelerseniz eski anlaşmadaki bir sürü farklı yerden geldiğini göreceksiniz. Hepsi eski anlaşmada çoğu mezmurdan olmak üzere farklı yerlerden geliyor. O bütün bu eski anlaşmayı çok iyi biliyor ve bu sözleri toplayıp savuruyor ve söylüyor. Aslında gerçekten onun sözleri değil. Gerçekten onun kastettiği şey de değil. Sadece savuruyor bu ayetleri. Ki Rab bunun farkında, bizler bunun nasıl, bizler Rabbin bunun farkında olduğunu nereden biliyoruz? 10. ayetten biliyoruz. 10. ayette ne diyor? Rab balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu diyor. Bakın bu kustu kelimesi bir tercüme problemi değil. Gerçekten Rab balığa o Yunus'u kusturttu. Ve kusmak, kutsal kitapta iğrenmenin, nefret etmenin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Hatta bir tane teolog var, John Hulbert. Bu konuda şöyle diyor. Balığın bu noktada Yunus'un acınacak iki yüzlülüğünü görmesi üzerine midesi bulanmış olacak ki Yunus kurtuluş senden gelir ya Rab dediğinde onu karaya kustu diyor. Hulbert'in yorumu kulağa sert geliyor olabilir ama bu çok doğru. Bizim Rabbimiz hem yumuşak yürekli ve merhametli hem de temiz ve tövbekar olan yüreği tanıyan akıllı ve aldatılamaz bir Rab'dır. Ama Yunus'un yapmaya çalıştığı şey bu. Aldatmaya çalışıyor. Hayatınızda hiç Rab'bi aldatmaya çalıştınız mı bilmiyorum ama bunu biz de yapıyoruz. Ya bu söylediğim yalan sayılmaz ki. Pembe yalan, beyaz yalan. Doğruyu saklıyorum. Ya bu dedikodu değil ki. Bu sadece o arkadaşlar onun hakkında ne konuşuyorlar bilsin istiyorum. Ya bu küfür sayılmaz ki nefretle söylemedim ağız alışkanlığı. Gibi gibi bir sürü örnek var. Ya da dua ederken aynı şeyi yapıyoruz. Dualarımızda özellikle toplumumuzda çokça gördüğümüz gibi anlamını bilmeden söyleyip geçiyoruz. Gerçekten kastetmiyorsak bir problemimiz var. 3 kulhu bir elham okumanın karşılığı yok. Eğer ne söylediğini bilmiyorsan, kastetmiyorsan bir karşılığı yok. Ve bu biz bir Hristiyan olarak da karşılaşabileceğimiz bir problem. Ben mesela böyle bir şey yaşadım. İlk iman ettiğim zaman dedim ki evden çıkmadan önce, güne başlamadan önce Matta 6'daki İsa'nın duasını okuyacağım. Ve tam kapının önünde, ilk önce iyi gidiyordu. Ama sonrasında şöyle bir şey dönüştü. Tam kapının önünde evden çıkmadan böyle göklerdeki babamız adın kutsal kılsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi. Ne söylediğimi bilmiyorum ki artık. Bir anlamı kalmamış. Söylediğim şeylerin anlamı kalmadı ama bana göre ben dua ediyordum. Yok böyle bir şey değil. Böyle değil. Ya da bugünlerde çevremizdeki insanlar için dua ettiğimizi söylüyoruz. Ama gerçekten bunu kastediyor muyuz? Diyoruz ya Rab sen bu abime yardım et. Ya Rab sen onun hastalıklarını iyileştir. O zor zamandan geçiyor. Onun finansına yardım et. Taşınacak. Onun bu zamana yardım et. Ama sonrasında elimizi taşın altına sokma vakti geldiğinde yapmıyoruz. Demek ki sözlerimizi kastetmedik. Ya da o kişi, ihtiyacı olan bir kişi kiliseye geldiğinde, birkaç hafta boyunca gelmeye devam ettiğinde, özellikle dışlanmış olan insanlara karşı tavrımız böyle. Dışlanmış olan insanlar, evsiz insanlar yardıma geldiğinde, dua istemeye geldiğinde dua ediyoruz. Ama onları uzun bir süre boyunca görmeye belki tahammül edemiyoruz. Belki bizden farklı olduklarını düşünüyoruz. Buradan çıktığımızda, yukarı gittiğimizde onlarla oturmak bile istemiyoruz belki. Ama onlar için kilise dua edildiğinde ilk amin ya Rab diye bağıran biziz. Ama bilmemiz lazım ki amin dediğimizde öyle olsun demiş oluyoruz. Ama öyle olmasını istemiyorsan, yüreğin farklıysa ne yapmış oluyorsun? Tanrı'yı kandırmaya mı çalışıyorsun? Yüreğini Tanrı'ya temizmiş gibi göstermeye mi çalışıyorsun? Yunus'un durumu böyleydi. Ve biz de aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Sözcüklerimiz çok önemli. İki yüzlü olmamamız lazım. Yunus'un yüreği kurtulmuş olduğundan dolayı heyecanlı ve mutlu. Yüreği naralar atıyor. Çok şükür ya Rab beni kurtardın demiyor. Ben sıkıntı içinde seni andım, sen yardım ettin. Ben yardım istedim ölüler diyarına bağırana kulak verdin diyor. Ancak bu böyle olmadı. Yunus hiçbir zaman dua etmezken Rab onu kurtardı, kurtarmak için plan yaptı. Ki bu sözleri, bu söylediği sözler Mezmur 18'den birebir alıntı, ikinci ayet. Üçüncü ayette birebir alıntı. Beni denizin ta dibine fırlattın diyor. Rabbin onu gemicileri kullanarak denize attığını farkında, ancak bu ayette Mezmurlar 88'den birebir alıntı. 5, 6, 7, 8, 9 ayetlerinin hepsi kutsal kitaptaki farklardan birebir alıntı. Sadece dördüncü ayet farklı. Çok dikkatimi çekti. Huzurundan kovuldum dedim, yine de göreceğim kutsal tapınağını. Bu ayet hariç hepsi birebir alıntı yapıyor. Bu ayetin benzerlerini eski anlaşmada farklı yerlerde bulmak mümkün ama birebir alıntısını bulamıyoruz. Ama bunun olmasının nedeni şu. Yunus yaptıklarının yanlış olduğunu farkında. Gemide Rabbi duymamazlıktan geldiğinin, dua etmediğinin farkında. Yüreğinin iki yüzlü olduğunun farkında. Ve denize atıldığı zaman da huzurundan kovuldum zannettim diyor. Ve bununla artık senin yanında yerim yok olmadığını zannettim diyor. Ama devamında yine de göreceğim değil mi kutsal tapınağını? Çok enteresan bir şey. Bu özellikle dördüncü ayet aşırı dikkatimi çektiği için üzerine daha çok araştırma yaptım ve şunu fark ettim. İbranice'de Yunus'un bu cümlesi yine görecek miyim kutsal tapınağını ya da bir daha nasıl göreceğim senin kutsal tapınağını olarak çevrilebiliyor. Tanrı'ya bir sürü kendine ait olmayan kelimeler söylüyor. Bir sürü ayetler topluyor. Ve tam arasına kendinden bir cümle ekliyor. Ve o cümlede ya benim kurtuluşum emin değil mi? Diyor. Ama bütün bu ikinci bölüme bakarsanız hiç tövbeye dair işaret yok. Ya Rab ben hata ettim. Beni affet. Hiç tövbeyle ilgili bir tane kelime yok ikinci bölümde. Çok aradım, gerçekten çok aradım. Yok yani. Kutsal tapınak hakkında şu bilgiyi de vermem lazım. O zaman da tapınak dikdörtgen şeklinde büyük bir alan. Ve o yapının içerisinde bir tane daha dikdörtgen şeklinde yapı var. Onun içinde bir perde var. Perdenin ardında ahit sandığı var. Ahit sandığının da içinde yasa var. O küçük alana, içindeki tapınağın içindeki dikdörtgene sadece seçili din bilgileri girebiliyor. Ama o perdenin ardına sadece yılda bir defa başkâhin girebiliyor. Ama başkâhin girdiği zaman da oradan geri çıkması garanti değildi. O yüzden beline böyle kalın bir halat bağlıyorlardı. Eğer ona bir şey olursa en azından cesedini çıkartabilelim diye o kalın halatı bağladığını biz tarih kitaplarından okuyoruz. Tanrı'yla karşı karşıya kalmak böyle bir şey. Onun önünde biz ciddi olmalıyız, lay lay lam olmamalıyız. Onun kutsallığının önünde onu kandırmaya çalışmadan gerçek yüreğimizle gitmemiz lazım. Gerçek bir tövbe ihtiyacımız var. Duada maskemizi çıkartmak, bu sadık olan Rabbin huzurunda gerçekte kim olduğumuzu keşfetmeye başlamaktır. Duada insan yüreği, gözleri ve kulakları Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından dokunulmaya ve iyileştirilmeye ihtimali açıktır. Dua yaşamımızın soluğudur. Ancak Yunus böyle değildi. Yunus'un yüreği ikiyüzlüydü. Çünkü ettiği duaları gerçekten kastetmiyordu ki Rab bu yüzden onu balığın karnından kustu. Ve onun istekleri de ikiyüzlüydü. Çünkü kendisi için merhamet diliyorken Ninova halkı için merhamet dilemiyordu, yargı istiyordu. Bunu 3. ve 4. bölümde göreceğiz. Ancak bütün bu olayların yaşanmasının ve bu kitabın tam olarak bu dönemde İbranilere verilmesinin bir nedeni var. O da Yunus'un ikiyüzlülüğünün farkında. Ama Yunus'un ikiyüzlülüğünü göstererek İbranilerin de ikiyüzlü olduğunu göstermeye çalışıyor. İlk başladığımız zaman da size demiştim, Yunus'un ismi neydi, hatırlayan var mı? Yona. Yona'nın anlamı kumru ve güvercin demek. Ve kumru ve güvercin eski anlaşmada 100'den fazla kez İbranileri sembolize eden bir kelime. Rabbin Yona ismini seçmesi kesinlikle rastgele olamaz. Bir nevi şunu söylüyor. Bakın İbraniler, siz busunuz. Siz bu Yona gibisiniz. Sizleri neye çağırıyorum? Siz neler yapıyorsunuz? Sizin dualarınız bile utanç verici. Siz gidip düşmanlarınızın iman etmesi ve tövbe etmesi için onları uyarmayı bırakın. Onlar kendi kendilerine iman etseler bile mutlu olmayacaksınız. Bundan hoşlanmayacak haldesiniz, diyor. Ve 2800 yıl önce Rab bize bu mesajı veriyor ama hala aynı durumdayız. Şimdi siz düşünün, hayatınızdaki en büyük düşman kim? Hayatınızdaki en büyük düşmanla müjdeyi paylaşmaya hazır mısınız? Onları tövbeye davet etmeye hazır mısınız? Onlar iman etse, tövbe etse, kiliseye gelse, onlar her geldiğinde mutlu olur muydunuz? Buna bir cevap vermemiz lazım. Bazı teologlar Yunus'un milliyetçiliğinden dolayı İsrailli olmayan ulusa gitmekten kaçtığını ve onların tövbe etmesini istemediğini söylüyor. Gelecek haftalarda bunun hakkında daha çok konuşacağız ama bu yine bizim için bir soru olabilir. Türk olmayan halkların imanlık konusunda aynı yüreğe sahip miyiz? Türkler, Kürtler, Araplar, Ermeniler, Yunanlar, Bulgarlar, Gürcüler, İranlar, hepimiz aynı coğrafyadayız. Ama yüreğimiz onların imanı için de atıyor mu? Yunus'un yaşamına baktığımızda bunu görmüyoruz. Yunus, Rabbe benden ne istiyorsun diye sormuyor. Her seferinde Rab ona gidiyor. Yunus, senden bunu istiyorum, diyor. Ve 3. bölümde Yunus bunu yapıyor. Ancak en önemli kısmı kaçırıyor. Rab bu iş için Yunus'u seçtiğinde hem İbranilere ders vermek için onu seçiyor. Ama daha da önemlisi, Rab Yunus'u değiştirmek istiyor. Asıl konu burada. Çoğu zaman biz Rab'be diyoruz, Rab benden ne istiyorsun? Ama cevap genelde Recep senden bunu istiyorum, Hale senden bunu istiyorum değil. Asıl cevap, ilk cevap seni istiyorum. Seni istiyorum. Bizim ona gitmeden yaptıklarımızın hiçbir anlamı yok. Rabbim bizden istediği ilk ve önemli şey ona kendini vermemiz. Yaptığımız hizmetlerden, adımlardan, iyiliklerden ya da halkımızın söylediği gibi sevap diye adlandırılan şeylerden hepsinden önce Rabbin isteği biziz. Yunus'un bir görevi var. Ama bu görevden önce isteği, Rabbin isteği Yunus'un kendisi. Çünkü o iyi durumda değil. Yunus'un başından geçene bana İsa'yı hatırlatıyor. Geçen haftalarda İsa'nın nihai Yunus olduğunu konuştuk. Yunus yanlış istikametteyken İsa olması gereken yerdeydi. Yunus'un yüreği yanlışken İsa doğru yürekle hizmet ediyordu. Yunus denize atılmadan önce tek başına, herkes dua ederken tek başına ambarda dua etmiyorken İsa tam tersi, çarmıha gerilmeden önce son akşamında öğrencilerini, 3 yılını beraber geçirdiği öğrencilerini çağırmasına rağmen tek başına dua ediyordu. Yunus tek dua etmeyendi, İsa tek dua edendi. İsa çağırmaya gelemeden önce son akşamında yalnız başına dua ediyor. Yunus'un duası Tanrı'dan kaçtıktan sonra, ikinci bölümde gördüğümüz duası, Tanrı'dan kaçtıktan sonra balığın karnında ettiği duygusal bir yakarış ve çaresizlik içinde edilen bir dua ve sıkıntı içinde sana yakardım, yanıtladın beni derken Tanrı'nın kurtarışını övüyor ama kendi günahını açıkça itiraf etmiyor. Tanrı'nın verdiği göreve olan dönüşünden söz etmiyor. Ben hata ettim, geri döneceğim demiyor. Ve duanın odak noktası hep kendi yaşadıkları. Ama bize İsa'nın öğrettiği dua, Matta 6'daki dua. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun diyerek Tanrı'nın kutsallığını ve egemenliğini merkeze alıyor. Dua bireysel değil, topluluk dilinde. Bütün hepsi biz, biz, bize ve bizim diye geçiyor Matta 6'da. Yunus tapınağa sadece girebilmekle ilgilenirken İsa'nın duası Tanrı'nın isteğine tam bir teslimiyeti öğretiyor. Ayrıca bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla derken açık bir tövbe ve affetme çağrısı görüyoruz. Bunu Yunus'un duasında görmüyoruz. İsa'nın duasında bizi kötü olandan kurtar duası ise yalnızca anlık kurtuluşu değil, kalıcı bir ruhsal korumayı gösteriyor, o arzuyu gösteriyor. İsa'nın bize öğrettiği dua dengeli, Tanrı merkezli, itaatkar ve ruhsal olarak olgun bir yakarış. İsa nihai Yunus'tur. Yunus'ta çok hata ve günah görüyoruz. Ancak İsa'da bunlardan hiçbiri yok. İsa bunlardan uzak, mükemmel ve kusursuz. Yunus kaçar, sorumluluk almaz. Biz de böyleyiz çoğu zaman. Yunus gibi Tanrı'dan kaçar, sorumluluk almaktan uzaklaşır ve kendi sorunlarımıza odaklanırız. Ama Tanrı bizi yalnız bırakmaz. O bizi yalnızca kurtarmakla kalmaz, bizi kendisiyle yaşayan, güvenen, itaat eden bir ilişkiye çağırır. Ve bunun için oğlu İsa'yı, İsa Mesih'i gönderdi. Mesih günahsız olduğu halde bizim günahlarımızı üstlendi. Çarmıhta bizim yerimize öldü ve üçüncü gün dirildi. Yunus'un üç gün, üç gece balığın karnında kalmasının nedeni budur. Onun üç gün, üç gece boyunca balığın karnında kalması, 800 yıl sonra gelecek olan İsa Mesih'i işaret etmek içindi. Ve İsa aynı şekilde üç gün mezarda kaldıktan sonra dirildi. Artık İsa'ya yönelen, suçunu itiraf edip Tanrı'nın egemenliğine teslim olan herkes bağışlanır. Tanrı'nın çocuğu olur. Ve onunla sonsuz yaşama kavuşur. Bu sadece sıkıntıdan kurtulmak değil, her gün, her durumda Rabbin duasında dediği gibi egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Yahve'ye ait olduğunu bilerek yaşamaktır. İsa nihai Yunus'tur. Ve Yunus bölümünü okurken İsa'nın mükemmelliğini görmemiz lazım.